إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Şura suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle peygamberimize hitaben ve bütün ümmeti Muhammed'e hitaben size, sizden evvelki peygamberlere din olarak ne gönderildiyse aynısı gönderildi. İnanç esasları aynı, şeriat kısmının da birçoğu aynı. Önceki peygamberlere ne kanun olarak konduysa size de aynısı kanun olarak kondu. Şeriat kısmında ufak tefek farklılıklar olsa bile, peygamberlere verilen şeriatlar arasında küçük bazı farklar olsa bile büyük bir ekseriyeti aynı. Din zaten aynı. İnanç esasları aynı. Farklı bir inanç verilmedi hiçbir peygambere. Bir Allah elbette ki bir dini olacaktır. Bir Allah'ın birden fazla dini olacak değildir. Ve o peygamberlere verilmiş olan, konulmuş olan hüküm, onlara gönderilen din, dini ayakta tutmak, tevhid dinini ayakta tutmak, o dinin emirleri içerisinde bir emirdi. Sadece dine iman etmek değil, o dini ayakta tutmak, hem yaşamak hem de yaşatmak. Bu vazifeyle vazifelendirilmişlerdi. Sadece inanmakla vazifeli değildiler. Ve kendi aralarında hiçbir tefrikaya sebep olacak hareketler yapmayacaklar. Parçalanmaya götürecek hareketler ortaya koymayacaklar. İttifak edecekler. Bazı meselelerde, ilmi bir takım mevzularda ihtilaf etmiş olsalar bile, yine kesinlikle dinde bir tefrika meydana getirmeyecek şekilde bu ihtilafı ortaya koyacaklar. Mezhepler arasındaki ihtilaf bu ayette men edilen bir tefrika cinsinden değildir. Mezhepler kendilerine ilim gelmiş olan mevzularda ihtilaf etmediler. Bundan sonraki ayette de ele alacağımız gibi kendilerine ilim geldikten sonra ihtilaf edenler tenkit edilmektedir. Kendilerine ilim gelmiş, o meselede doğru olan kendilerine bildirilmiş. Fakat ondan sonra onlar kendi aralarındaki bir takım ihtiraslar yüzünden ihtilaf etmişler. Allah Azze ve Celle'nin men ettiği budur. Tenkit edilen, kınanan ve reddedilen budur. Yoksa bir meselede eğer kesin bir hüküm gelmediyse, o meselede açık bir ayet veya bir hadis yoksa, o mevzuda eğer ulema ihtilaf ederse bunda bir mahzur yok. Çünkü alimler böylesi durumlarda içtihat yapma yetkisine sahiptirler. O meselede Kur'an'dan bir hüküm yoksa, hadislerde bir hüküm yoksa, o durumda alimler içtihat yapacaklardır. Ellerinde başka bir imkan yoktur. Yapmaları gereken şey odur. Allah Resulü Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ettiği zaman ona demişti ki, ey Muaz, Yemen'e vali oldun. Oraya vardığın zaman ne ile hükmedeceksin? Sana bir takım mevzular getirecekler. Bilmediğin bir takım konularla karşı karşıya kalacaksın. Ne ile hükmedeceksin? Muaz demişti ki, ya Resulallah, Allah'ın kitabıyla. Efendimiz buyurdu ki, ya Allah'ın kitabında bulamazsan o zaman ne ile hükmedeceksin? Yani bazı meseleleri Kur'an'da bulamayacaksın demek istiyordu. O zaman dedi Muaz, senin sünnetine göre hüküm veririm ya Resulallah. Senden öğrendiklerimize göre. Efendimiz benim sünnetimde de bulamazsan dedi. O zaman Muaz, kendi reyime göre içtihad ederim ya Resulallah deyince Efendimiz kendisini takdir etmişti. Doğruydu Muaz'ın cevabı. Sıralama da bu şekilde olmalıydı. Evvel Allah'ın kitabına bakılacak, ondan sonra Hazreti Peygamber'in sünnetine bakılacak ve ondan sonra eğer bunlarda bulunmazsa o takdirde içtihat yapılacak. Kur'an'da ve sünnette o meselede bir hüküm olduğu halde hala kendi görüşünü ortaya koymaya kalkanlar hadlerini aşan kimselerdir. Hucurat suresinde Allah Azze ve Celle, ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin buyurur. Kendinizi Allah'ın ve Resulünün önüne geçirmeyin. Ya da bir başkası Allah ve Resulünün önüne geçmeye kalkışırsa ona da müsaade etmeyin. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman size düşen ona teslimiyet göstermektir. Kafanıza göre konuşmalar yapmak değil. Allah Azze ve Celle bu şekilde olan ihtilafları reddediyor. Onlara kesin deliller geldiği halde, açık ayetler, hadisler kitaplarında ya da peygamberlerinin ağızlarında onlara kesin hüküm bildirilmiş olduğu halde, yine de kendi aralarında ihtilafa düşenler, bunlar kınanmaktadırlar. Ve daha evvel de ifade ettiğim gibi, Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Müslümanları cemaate teşvik etmiştir. Cemaati dağıtmamak, Müslümanların bir arada olmasıyla ilgili olarak çok ikazları var. Sürüden ayrılan koyunu kurdun kapması gibi cemaatten ayrılanı şeytan kapar. Ayrılmayın, dağılmayın, parçalanmayın buyurmuştu. Bu küçük bir cemaatten büyük bir ümmete kadar gider. Ümmet-i Muhammed de parçalanmamalıydı, parçalandı. Bir takım mazeretler ortaya atıldı. Sonuçta parçalandı ve işte bugün yeryüzünde zulüm görecek hale gelinildi. O zaman belki bu kadar üzerinde durulmadı. Şöyle bir ihtilaf meydana getirsek ne olur ki diye düşünüldü. Şu konuda ben şöyle davransam sanki ne olur ki gibi düşünüldü. Fakat sonunda ümmet-i Muhammed paramparça oldu. Düşman bunları mutlaka değerlendirecektir. Zayıf olanları arayacak ve onları bulacak ve onları tahrik edecektir. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, her kim cennetin ortasına girmek istiyorsa sakın cemaatten ayrılmasın buyuruyordu. Çünkü şeytan iki kişiden uzaktır, bir kişiye yakındır. yalnız kalmayın buyuruyordu. Bu bir aile için de geçerli, bir ümmet için de geçerli. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a da aynı hüküm indirilmişti. İbrahim'e de, Musa'ya da, İsa'ya da ve peygamberimize de. Allah Azze ve Celle bu ayetinde 5 büyük peygamberi zikreder ve hepsine indirilen hükmün bu olduğunu ifade eder. Dini ayakta tutacaksınız. En akimud din, onlara bu talimat verildi. Dini ikame edeceksiniz, yalnızca siz kendi özel hayatınızda yaşamayacaksınız. Aynı zamanda onu memleketinize hakim kılacaksınız. Peygamberinizin hayatını bilmiyor musunuz? Sizin peygamberiniz sadece kendi hayatına mı tatbik etti dini? Bir devlet ve bir medeniyet kurmadı mı? Ve onu bütün devlete hakim kılmadı mı? Bir devlet başkanı olarak da hükümler koymuyor muydu? Devleti idare etmiyor muydu? Ve dini ayakta tutmuyor muydu? Sadece kendisi mi yapıyordu? Yapmayanlara da müdahale etmiyor muydu? Haramların işlenilmesine izin vermezdi. Farzların yapılmasını emrederdi. Dinin ayakta tutulması bu. Farzların yerine getirildiği bir toplum. Haramlara müsaade edilmeyen bir toplum. Ve dinin ayakta tutulması, tevhidin ayakta tutulması demek. Tevhid, yani la ilahe illallah'ın ayakta olması da sadece lafla olacak bir şey değil. Tevhidin ayakta olması Allah'ın dediğinin olmasıyla mümkündür. Eğer memleketinizde Allah'ın dediği oluyorsa her meselede, o takdirde din bu memlekette ayakta tutuluyor demektir. Yok eğer memleketinde Allah'ın dediği olmuyor, başkalarının dediği oluyorsa, o zaman senin memleketinde din ayakta değil demektir, çökertilmiş demektir. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerini bu vazifeyle görevlendirmişti. Hepsini bu şekilde göndermişti. Yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılacaksınız ve onu ayakta kalmasını sağlayacaksınız. Hepsine verilen görev buydu. Eğer din hakim değilse onu hakim kılacaksınız. Hakim ise onun hakimiyetini devam ettireceksiniz. Verilen vazife buydu. Allah Azze ve Celle bu iki nokta üzerinde duruyor bu ayette. Nuh'a da aynı talimat verilmişti, İbrahim'e de, Musa'ya da, İsa'ya da. İnsanların ilk atası olan Hazreti Nuh'a da, Adem'den sonraki ikinci Adem olarak tarihe geçmiş olan, insanlığın ikinci atası olarak tarihe geçmiş olan Hazreti Nuh'a da aynı talimat verildi. Dini ayakta tutacaksınız. Hiçbir peygamber sadece öğüt vermek için gelmedi. Hiçbir peygamber sadece inanç esaslarını öğretmek üzere gönderilmedi. Hiçbir peygamber sadece kendisi yapmak üzere gönderilmedi. Yapmayanlara karşı da mücadele vermekle görevlendirildi. O zamandan ta peygamberimize kadar on binlerce yıl içerisinde on binlerce peygamber geldi. Hepsinin vazifesi de aynıydı. Dini ikame edecekler ve kendi aralarında tefrikanın çıkmasına da müsaade etmeyecekler. Gerek din mevzuunda, gerekse dinin içindeki tafsilat meselelerde mümkün olduğu kadar tefrikadan uzak duracaklar. Tevhidi terk ettikleri zaman elbette ki bu tefrikadır. Bir takım insanların dediği olacak olursa elbette ki bu tefrikadır. Çünkü insanlara başka insanlar karşı gelebilir. Eğer insanların dediği olacak olursa bu tefrikanın önünü almak mümkün değildir. Çünkü insanlar çoktur, akıllar farklıdır, bilgiler farklıdır, zekalar derece derecedir. Dolayısıyla herkes bir şey söyleyecektir ve tefrikadan kurtulmak mümkün olmayacaktır. O yüzden mutlak akla ihtiyaç var. Mutlak doğruların bize bildirildiği bir kaynağa ihtiyacımız var. O kaynak bize şu doğrudur diyecek ve biz ona itaat edeceğiz. O kaynak hatasız bir kaynak olmalı. İnsanların akılları hatasız olamayacağı için, insanların ortaya koyduğu ideolojiler, koyduğu kanunlar, geliştirdikleri felsefeler hiçbir zaman insana böyle bir güven duygusu veremez ve tefrika yönleyemez. Yeryüzünde bu kadar ideolojiler var. Hiçbirisi tefrikayı önlemedi. Tam tersi tefrikayı daha da çoğalttılar. Ama Allah Azze ve Celle'ye hep birlikte itaat edilmiş olsaydı, o takdirde böyle olmayacaktı. Allah'a itaat edilmiş olsaydı tüm insanlar onun üzerinde ittifak edeceklerdi. Sadece dinde çok açık bir şekilde belirtilmemiş olan tafsilat meselelerde ihtilaf edeceklerdi. Namazın 5 vakit olduğuna ihtilaf var mı? Ramazanın farziyetinde, zekatın farziyetinde, hacın farziyetinde ihtilaf var mıdır? Temel meselelerde, dinin temel esaslarında, inanç esaslarında ihtilaf söz konusu değil. Tafsilata girdiğiniz zaman ancak ihtilaf ortaya çıkabilir. Onun da fazla bir ehemmiyeti yoktur ve Allah Azze ve Celle tafsilat meselelerde ihtilafa müsaade etmiştir. Her mesele çok açık bir şekilde ortaya konulmamıştır. Ta ki insanlar araştırmalar yapsınlar diye, içtihat yapsınlar, kafa yorsunlar diye, bir takım kelimeler Kur'an'da kasıtlı olarak seçilmiş, insanlar o kelimeler üzerinde ihtilaf etsinler, farklı manalar tespit etsinler ve bu şekilde kafalarını kullansınlar, ilmi geliştirsinler, ihtilaf onların ilmi seviyelerini yükseltsin, zekalarını açsın, yeni meseleler karşılarına çıktığı zaman o meselelerde içtihat yapabilecek güce ulaşsınlar. Kur'an üzerinde araştırmalar yaparken, hadisler üzerinde araştırmalar yaparken, farklı kelimeler üzerinde ilmi tartışmalar yaparken, o kelimenin manasının ne olduğu üzerinde bir takım ilmi müzakereler yaparlarken ilmi seviyeleri gelişecek, usulü fıkıh gibi bir takım ilimler ortaya çıkacak ve ondan sonra yeni meseleler karşılarına çıktığında o meseleler hakkında içtihat yapabilecekler. Çünkü ilmi münazaralara ve ilmi deliller tespit etmeye alışmışlardı. Allah Azze ve Celle o yüzden bazen kafalar çalışmaya başlasın, ilim gelişsin diye bu şekilde gönderir dinini. Kitabında bazen o gibi kelimeleri seçer ve böylece alimler kafa yorarlar. Hem diğer ayetlere bakarlar, hem hadisleri incelemek zorunda kalırlar. Hatta Arap şairlerinin şiirlerine varana kadar, o kelime Arap şiirinde nasıl kullanılmıştır, oraya varana kadar incelemeler yapmak zorunda kalsınlar diye. Bu şekilde beyinler donmasın, fikir donmasın ve çalışma devam etsin diye. Fakat temel meseleler ortaya açıkça konulmuştur. Temel meselelerde ittifak sağlansın diye. Allah Azze ve Celle tafsilata dair meselelerde sadece ihtilafa müsaade etmiştir. O da insanın zekasının açılması, fikrin donmaması, ilmin gelişmesi gibi bir takım hikmetlere mebnidir. Burada Allah Azze ve Celle bunun dışındaki tefrikayı men ediyor. Bir takım şeyler söyleyecekler, bid'at görüşler ortaya atacaklar, kendi kafalarından konuşacaklar, hiçbir ilmi delile dayanmadan bir takım benceler ortaya atılacak, bize göre şöyle denilecek, bana göre böyle denilecek ve bu şekilde ümmet-i Muhammed parçalanacak. Allah Azze ve Celle bu şekilde parçalanmayı engellemek için o din mevzuunda tefrikaya düşmeyin buyurur. Kendi kafanıza göre konuşmayı terk edin, teslimiyeti öğrenin. Allah ve Resulü bir mevzuda hüküm verdiği zaman siz artık başka bir hüküm vermeye kalkışmayın. Allah ve Resulü karar verdiği zaman size düşen o karara ittiba etmektir. O kararı tenkit etmeye yetkiniz yok. O karar üzerinde konuşmaya hakkınız yok. Çünkü Allah kadar bilmeniz mümkün değil. Gerek mümin erkek gerekse mümine kadın, hangisi olursa olsun, Allah ve Resulü karar verdiği zaman artık onlar o karara ittiba ederler ve kendileri görüş ortaya koymaktan haya ederler. Fakat Müslümanlar bu ahlakı kaybettiler. Adları Müslüman olduğu halde teslim olan demekti Müslüman.
Teslim olacaklardı Allah ve Resulün. Her ne dediyse ona teslimiyet gösterecekler. Ve biz Allah ve Resulünden daha iyi bilemeyiz diyeceklerdi. Fakat öyle demediler. Demediler, ondan sonra tefrika aralarında büyüdükçe büyüdü. Benceler çoğaldı. Allah ve Resulü bizden daha iyi bilir diyeceklerine. Allah ne diyor, nasıl bir hareket metodu bize öneriyor? İslam'a hizmeti hangi metoda göre yapacağız? Buna bakacaklarına, kendi kafalarına göre bir takım kararlar vermeye kalkıştılar. Yanlış metotları ortaya koydular ve tefrika bu yüzden çıktı. Neden namaz mevzuunda, zekat mevzuunda tefrika yok? Neden ana meselelerinde bir farklılık yok? Tafsilatında olabilir, onun da ehemmiyeti yok. Elinizi bağlarken göbeğin üstünden mi bağlayacaksınız, altından mı bağlayacaksınız? Ne ehemmiyeti var ki, tafsilata dair bir mesele. Ama ana meselelerinde var mı bir ihtilaf? Öğlen namazının farzının 4 rekat olduğunda, akşamın 3 rekat olduğunda var mıdır bir ihtilaf? Çünkü o meselelerde Kur'an'a ve sünnete bakılmaktadır. Hangi meselede akıl ön plana çıkarsa o meselede tefrika bitmemektedir. Hareket metodu konusunda Müslümanlar bugün anlaşamıyorlar. Cemaatler bugün anlaşamıyorlar. Çünkü o meselelerde Kur'an'a ve sünnete teslimiyet göstermiyorlar. Bugün öyle olmaz gibi düşünüyorlar. Bugün öyle olmaz, şöyle olur gibi düşünüyorlar. O zaman içindi, bu zaman başka türlü yapmalıyız gibi düşünüyorlar. Böyle düşününce elbette ki tefrika bitmiyor. Kendi akıllarını ön plana koyuyorlar. Kur'an ve sünnet ikinci planda. Böyle olunca elbette ki ihtilaf bitmeyecek. Hiçbir peygamber yalan söylemediği halde bugün yalan söylemeyi metot haline getirenler, hiçbir peygamber dinden taviz vermediği halde dinden taviz vermeyi meşru görenler, bütün peygamberler mücadele ettiği halde bir kenara çekilip Allah'ı zikretmekten başka bir şey yapmayanlar, ihtilafın çıkmasına, tefrikanın çıkmasına sebep olmaktadırlar. Allah'ın peygamberlerine örnek almak zorundayız. Tefrikayı önlemek bununla mümkündür. Bunu yapmayanlar tefrikaların çoğalmasına sebep oldular. Kıymetli kardeşlerim, dinde kılı kırk yarmaya kalkışmak, çok fazla tafsilata girmek de tefrikayı çoğaltır. Dinin temel meselelerini bile yerine getirmeyen adam, namaz bile kılmıyor belki, tavlanın hükmünü soruyor mesela. Namaz kılmayan adam tavla oynamak caiz mi değil mi diye soruyor. Karısı açık saçık gezdiği halde, oğlu kızı namaz kılmadığı halde, bunu hiç mesele etmeyen adam geliyor tırnağını nasıl keseceğini soruyor. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i keserken kullandığı bıçağın sapını soruyor. Detaylara ait bir takım meselelere önem veriyor dinin temel meselelerini ihmal eden adam. Dinin en önemli meselelerinden haberi olmayan adam, milletinin halinden habersiz olan adam, çocuğu namaz kılmaz, torunu namaz kılmaz bunu mesele etmeyen adam, karısı, kızı, torunu açık saçık gezen adam, gelir tırnağı nasıl keseceğini sorar, abdestin sünnetlerini, müstahaplarını sorar. Kıbleye dönerek mi abdest alacağız, dönmesek bir şey olur mu onu sorar. Abdestin sünneti bile değil, adabına varana kadar sorar. Ama bu adam dinin ne halde olduğundan habersizdir. Ailesinin ne halde olduğundan habersizdir. Çocuğundan habersizdir. Milletinin halinden haberi yoktur. Ümmeti Muhammed'in halini düşünmemektedir. Millet tevhidi unutmuştur. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği değil, insanların dediği olmaktadır. İçki serbest olarak satılmaktadır. Zina serbesttir, her şey. Bütün haramlar serbesttir ama o gelir tırnağın nasıl kesileceğini sorar. Bu kadar detaya iner, çok takva sahibi olduğunu zanneder. Kendini takva zanneder ya da öyle zannettirmek ister. Halbuki boğazına kadar haramların içerisindedir. Yediği haramdır, içtiği haramdır. Kazancı da belki haramdır. Fakat o gelir tafsilata dair meseleler sorar. Bu kadar tafsilata girmek Müslümanların arasının açılmasına sebep olur. Allah Azze ve Celle tefrikadan bizi men etmektedir. Bid'atler ortaya koyanlar, kafalarına göre görüşler ortaya atanlar, kafalarına göre hareket metotları tayin edenler, kendilerini bu kadar yetkili görenler, 1400 yıldan beri kabul edilmemiş bir takım görüşler ortaya atanlar, 14 asırdan beri bütün ulema, müfessirinden müştehidine, muhaddisine kadar bütün ulema ehli kitabın cehennemlik olduğunda ittifak etmişken, 21. asırda kalkıp bir takım bid'at görüşler ortaya atıp onların da cennetlik olacağını söyleyenler, Yahudi ve Hristiyanların da Allah'a inandığını, onların da cennetlik olacağını iddia edenler, tefrikalar meydana getirenler, icma edilen görüşlerin dışına çıkanlar, icmanın dışına çıkanlar tefrika çıkartmaktadırlar. İslam'da beyat diye bir kavram var. Müslümanların bir takım siyasi meselelerde de tefrikaya düşmemeleri için, ittifakı sağlamak için Allah Azze ve Celle kitabında beyatten bahseder. Hazreti Peygamber'in de sünnetinde vardır. Müminler bu şekilde tefrikadan uzak kalmayı başarırlar. Hoşlarına gitse de gitmese de itaat etmeye dair söz verirler. Hoşlarına gitse de gitmese de başlarındaki Müslüman idarecilerden bir takım hoşlarına gitmeyen şeyler görseler de yine de itaat edeceklerine dair söz verirler. İslam'daki beyat kavramı tefrikayı önler. Bu şekilde müminler bir arada kalmayı başarırlar. Bu şekilde ufak tefek meseleleri büyütmemeyi öğrenirler. Bu şekilde kendi aralarında ittifakı sağlamış olurlar. Çünkü insanlar hiç büyük bir ekseriyetle birçok meselede ittifak edemeyeceklerdir. O zaman her meselede ya da birçok meselede ihtilaf ettiklerinde tefrika mı çıkaracaklar kendi aralarında? Parçalanacaklar mı? Böyle bir şey olabilir mi? İşte Allah ve Resulü o yüzden dine bu müesseseyi yerleştirmiştir. Beyat müessesesi tefrikayı önlemek içindir. Ve işte Hazreti Nuh'a da bu emredildi. Dini ayakta tutacaksınız ve dinde tefrika meydana getirmeyeceksiniz. Müminlerin kendi aralarında tefrika meydana gelmesine müsaade etmeyeceksiniz. Birileri fitne çıkarmaya kalkıştığı zaman bileceksiniz ki el fitnetu eşeddu minel katil. Fitne çıkarmak adam öldürmekten de beterdir. Dolayısıyla birisi birisini öldürmek istediği zaman nasıl ki ona elinizle müdahale etmek zorundasınız, nasıl ki o harama engel olmak zorundasınız, aynı şekilde birisi fitne çıkarmaya kalkıştığı zaman da ona aynı şekilde sert bir muamele göstermek zorundasınız. Seyirci kalamazsınız. Birisinin hatırı için dinin hatırı feda edilmez. Birinin hatırı için cemaatin geleceği feda edilmez. Birinin hatırı için ümmetin geleceği feda edilmez. Birinin hatırı için hareketin geleceği feda edilmez. Filan adamın kalbi kırılmasın, filanın benimle arası açılmasın deyip tefrika çıkaranlara karşı sessiz kalmak haramdır ve böyle davrananlar bunun hesabını verirler. Tefrika çıkarmak günah olduğu gibi tefrikaya sessiz kalmak da aynı şekilde günahtır. Fitne çıkarmak günah olduğu gibi fitneye karşı sessiz kalmak da günahtır. Ve Allah Azze ve Celle müminlere bu dinin yeni bir din olmadığını, Hazreti Nuh'dan beri, Hazreti Adem'den beri bu dinin gönderildiğini, aynı dinin gönderildiğini ve bu dinde aynı hükümlerin olduğunu ifade ediyor. ikinci atanız Hazreti Nuh'tan beri dinde bu emredildi. Fakat nasıl ki diğer ümmetler unuttularsa, bu ümmet de unutmaya başladı. İşte unutunca, tefrika çıkınca kendi aralarında parçalandılar. Üçüncü halife Hazreti Osman döneminde başlamadı mı? Fitnelere karşı çok sert duran Hazreti Ömer'in şehadetinden sonra fitnelerin önü açıldı. Hazreti Peygamber öyle buyurmuştu: Ömer fitnelerin önünde kapıdır. Ömer var oldukça fitnelere müsaade etmez. Öyle oldu. Ömer var oldukça fitnelerin, tefrikanın önüne geçmişti. Fakat Ömer'in şehadetinden sonra Hazreti Osman yumuşak bir insandı, halim, selim bir insandı. Göstermesi gereken o sert tavrı gösteremedi. Ve işte ondan sonra tefrika çıkmaya başladı. Valilerinin yapmış olduğu haksızlıklara karşı göstermesi gereken tavrı tam gösteremeyince tefrika çıkmaya başladı. Bunu fırsat bilenler fitne çıkarmaya başladılar. Ve en sonunda Hazreti Osman'ı da şehit ettiler. Daha sonra Hazreti Ali döneminde de bunlar devam etti. Ve Hazreti Ali'nin de şehit edilmesi aynı olaylardan, fitneden ve tefrikadan kaynaklandı. Bütün fitne çıkartanlar, bütün bagiler, bütün meşru imamlara karşı gelenler mutlaka bir sebep göstermişlerdir. Hiçbirisi ben fitne çıkarıyorum deyip fitne çıkarmaz. Hiçbirisi ben bagiyim deyip de bagilik yapmaz. Hepsi kendisini iyi niyetli olduğunu söyler. Hepsi kendisine göre bir takım ayetler, hadisler bulur ve ona göre yorumlar yapar. Ama yanlıştır. Aklı selim, vicdan onun yanlış olduğunu söylemektedir. O istediği kadar kendince yorumlar yapsın. Hazreti Ali'ye kafir diyen cahiller, cahil hariciler de kendilerince bir takım ayetlere dayanıyorlardı. Doğru muydu? Onlar da ayete dayanıyorlar ve o şekilde Hazreti Ali'ye kafir diyorlar ve öldürülmesini caiz görüyorlar ve öldürüyorlardı. Doğru muydu? Bütün asiler, bütün tefrika çıkartanlar, bunların hepsi kendilerince bir takım mazeretler söylerler. Ama Allah katında bunlar makbul olmayacaktır. Hangisi doğrudur? Anlamak için o tefrika caiz olan bir tefrika mıdır? Bu doğru mudur anlamak için kitaba bakmak icap eder. Bakılacak Kur'an'a, bakılacak sünnete, bakılacak, insaf ile bakılacak, temiz bir kalple bakılacak, fıkıha bakılacak. Fıkıh ne zaman karşı gelmeyi caiz kılıyor? Fıkıha bakılacak ve ancak o zaman fıkhın dediğine göre davranılacak. Kur'an'a bakmayanlar, sünnete bakmayanlar, hadislere bakmayanlar, fıkıha bakmayanlar, mezheplere bakmayanlar elbette ki tefrika çıkarırken rahat rahat çıkarabilirler. Çünkü onları frenleyen ne ayet vardır kafalarında ne de hadis. Onları frenleyen ne bir fıkhi hüküm bilmektedirler. O yüzden rahat rahat tefrika çıkarabilmektedirler. İşte Allah Azze ve Celle bunu men etmektedir. Bakın dine, bakın dine, yaptığınızın yanlış olduğunu din size söyleyecektir. Ve Allah Azze ve Celle tevhidin onlara ağır geldiğini ifade ediyor. Kebur alel müşrikine mâ ted'uhum iley. O müşriklere senin o davet ettiğin o din zor geldi. Ağır geldi. Onların gözünde büyüdü. Halbuki peygamber onları tevhide davet ediyordu. Tevhid aslında insanın şerefine şeref katar. Şirk aslında insanın şerefini beş para eder. İnsan tevhid ile şeref kazanır. La ilahe illallah insana şeref kazandırır. Kullara kulluk yapmaktan kurtarır. Kullara kulluk yapmak insanın şerefini beş para eder. Allah'a kulluk yapmak insanı şereflendirir. Çünkü sen seni yaratana itaat etmelisin. Çünkü sen sonsuz ilim sahibine itaat etmelisin. Sonsuz kudret sahibine itaat etmelisin. Senin üzerinde sonsuz hak sahibi olana itaat etmelisin. Bu insanın şerefini yüceltir. Kullara kulluk yapmak insanı beş para eder. Onlara şirk kolay geliyordu. Kullara kulluk yapmak onlara zor gelmiyordu. Allah'a, yalnız Allah'a kulluk yapmak onlara zor geliyordu. Kur'an böyleler hakkında buyurur ki: فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Bir kimse ki Allah yolunda verdim, malını, canını, neyi varsa Allah yolunda ortaya koydum ve takva sahibi oldu, Allah'tan sakındım ve Hüsna'yı da cenneti de tasdik etti, ahirete iman etti. Biz böylelerine فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, kolayı kolaylaştırırız. Böylelerine kolayı kolaylaştırırız. Yani din zaten kolaydır. Onlara kolay gelmesini sağlarız. Ama bunun zıddı: وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ama bir kimse ki inkar ettim, cimrilik ettim, cimrilik ettim, malından ve canından ve zamanından bir şey ortaya koymadım, cimrilik etti ve kendini müstahni gördü, öğüde ihtiyacım yok diye düşündü, ben de bilirim dedi, senin öğüdüne ihtiyacım yok dedim. Kendini müstahni gördü. Allah'a, Allah'ın peygamberine, Allah'ın kitabına kendini ihtiyaçsız gördü. Benim aklım var, benim aklım bana yeter dedi. Ve Hüsna'yı da inkar etti, ahireti de inkar etti, cenneti inkar etti. Biz böylelerine فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, zor bir hayatı kolaylaştırırız. Yani ona o kötü hayat, haramlarla dolu hayat ona kolay gelir. O zor hayat, o kötü hayat ona zevkli gelir. Hakikatte farzlar kolaydır, haramlar zor olmalı, zordur. Sonuçları itibariyle haramlar zordur. Belki zinadan insanın kendisini koruması o anda zor gelebilir. Gözünü haramdan koruması o anda kendisine zor gelebilir. Belki dişini sıkması gerekebilir. Ama neticelerini düşünecek olursanız, zinanın sonuçlarını düşünecek olursanız çok daha zordur. Çok daha kötü olaylar başına gelecektir dünyada ve ahirette. Dolayısıyla aslında farzları yapmak kolay, haramlardan kaçınmak da kolaydır. Ama onlara tersi gelir. Onlar bunun tersine inanırlar. Farzlar onlara zor gelir, haramlar onlara kolay gelir. Bu aslında onların fıtratlarının bozulduğunu gösterir. Bozulmuşlardır bunlar. Bunlar bozulmuş insanlardır. Nasıl ki içkiyi ilk defa içen insan tükürür, içemez. Çünkü pistir. Ama içerse, ısrar ederse, devam ederse, devam ederse alışır, bırakamaz hale gelir. Güzel bir şey olduğundan mıdır? Hayır. Fakat fıtratını bozduğundan, fıtratını bozduğu için o kötü şey kendisine güzel gelmeye başlamıştır. Güzel olduğu için değil. İşte böyleleri, onlara o zor hayat kolay gelir. Aslında haramlarla dolu bir hayat zor bir hayattır denilmiş oluyor. Haramları yapmak aslında kolay geldiği halde hakikaten bakacak olursanız zordur. Dünyevi sonuçları itibariyle de zordur. Yalnız uhrevi sonuçları itibariyle değil. Bu dünyada da başınıza bir sürü belaların gelmesine, kötülüklerle karşılaşmanıza, hastalıklarla karşılaşmanıza sebep olur. Ama o ona zor gelir. Farzlar ona zor gelir. Bütün bunlara rağmen haramlar ona kolay gelir. Halbuki öyle olmamalıydı. Fıtratını bozduğu için öyle oldu. Allah Azze ve Celle onlara senin davet ettiğin zor geldi ey Resulüm buyuruyor. Sen onları neye davet ettin ki onlara zor geldi? Sen onları tevhide davet etmiştin. Neden onlara zor geliyor? Allah'tan başkalarına itaat etmeyin, Allah'tan başkalarına kulluk etmeyin dedin. Bu onlara neden zor geliyor? Allah'tan başkalarına itaat etmek neden onların hoşuna gidiyor? Hakikatte onlar başkalarına değil nefislerine itaat ediyorlar. Hakikatte nefislerine itaat etmenin yolunu bulmuşlar. Bir din uyduruyorlar ve bu dine itaat ettiklerini iddia ediyorlar. Bir ideoloji meydana getiriyorlar, ondan sonra ona itaat ettiklerini söylüyorlar. Aslında nefislerine itaat ediyorlar. Çünkü o ideoloji onlara karışmıyor nasılsa. Mezardaki adamları putlaştırıyorlar. Onların izinden gittiklerini söylüyorlar. Çünkü mezardaki adam onlara oradan talimat göndermiyor. Böylece özgür kalıyorlar. Bir takım ideolojileri ortaya atıyorlar. O ideolojilerin peşinden gittiklerini söylüyorlar. Çünkü o ideolojiler onların hayatına karışmıyor. Nasıl giyineceklerine, parayı nasıl kazanacaklarına ve nasıl harcayacaklarına karışmıyor. Onların aile hayatına karışmıyor. Nasılsa o ideolojiler sadece ekonomiyle ilgili. Nasılsa onların özel hayatına karışmıyor o ideolojiler. O yüzden onları uyduruyorlar ve onların izinden gittiklerini söylüyorlar. O onlara zor gelmiyor. Halbuki tevhid onlara kolay gelmeliydi. Peygamberin peygamberliği onlara zor geliyor. Neden sana peygamberlik verildi diyorlar. Kur'an onlara cevaben buyuruyor ki Allah istediğini seçer, size soracak değil. Allah kullarından birini seçtiyse size düşen onu sevmektir ve itaat etmektir. Allah'ın seçtiği kulları var. Allah'ın seçtiklerini beğenmemek Allah'ın kararını beğenmemektir. Allah'ın seçtiklerini tenkit etmek Allah'ın kararını tenkit etmektir. Neden sana verildi de bana verilmedi diyorlardı. Neden sana verildi? Senin bizden üstünlüğün ne ki diyorlardı. Demek ki senden üstünmüş ki ona verilmiş, sana verilmemiş. Şeytanın ahlakı. Halaktani min nar ve halaktahu min tin demişti. Ben ateşten yarattın Adem'i topraktan. Ben ona neden itaat edeyim, secde edeyim demiştim. Halbuki Allah onu seçmişti, seni değil. Allah'ın seçtiğine itiraz etmek caiz olamaz. Allah Azze ve Celle bir kulunu seçerse ona itiraz caiz olamaz. Peygamberlere böyle diyorlardı. Allah neden seni seçti ki? Seçse seçse şu şehrin zenginleri var, onları seçmeliydi. Mekke'nin zengini, Taif'in zengini varken seni mi seçti? Onlar karar veriyorlar. Allah'ın kimi seçmesi gerektiğini onlar karar veriyorlar. Ve diyorlardı ki sana neden kitap geldi de bize gelmiyor? Bize de bir kitap indirilsin. Hepsi peygamber gibi kendisini yetkili görmek istiyorlardı. Onun makamına layık görüyorlardı kendilerini. Halbuki o makama layık değillerdi. Ne ahlak olarak, ne ilim olarak, ne fıtrat olarak. Hiçbir yönden layık değillerdi. Fakat öyle görmek istiyorlardı kendilerini. Allah Azze ve Celle onlara cevap veriyor. Allah istediğini seçer, size soracak değil. Ve Allah seçtiği zaman tam isabetle seçer. İnsanlar seçtiği zaman hatalı seçerler. Ama Allah hatalı seçmez. Allah seçtiyse doğru seçmiştir. Ve Allah istediği kimselere hidayet eder. Yönelmiş olanlara hidayet eder. Munib olanlara hidayet eder. Allah istediğini seçer o makam için ama hidayete gelince... Evet, Allah da istemeli ama kul da istemeli. Kul istemeli ki Allah ona hidayet nasip etsin. Kul Rabbine yönelmeli ki munib olmalı, inabe makamına ulaşmalı. Allah'tan başkasına yönelmemeli. Allah'a yönelmeli ki Allah da ona hidayet nasip etsin. Başka taraflara yönelmiş olanlara Allah azze ve celle neden hidayet nasip etsin? O zaman imtihanın bir sırrı kalmaz, bir sebebi kalmaz ki. Allah'a yönelmeyen, kadına yönelen, Allah'a yönelmeyen, makama yönelen, Allah'a yönelmeyen, dünyaya yönelen bir adama Allah neden hidayet etsin? İstemeyen ve ilgisiz olan bir adama hidayet edecek olursam, o zaman dünyada imtihanın ne manası var? Allah Azze ve Celle rızkı istediğine veriyor, istediği kadar. Ama hidayeti ise isteyenlere veriyor. Kul isteyecek ve Allah Azze ve Celle takdir edecek ve ona hidayet nasip edecek. Kul istemeli. İmana ulaşmanın ilk basamağı ilgi duymaktır. Hakikati arayan insan olmaktır. Hakikate karşı ilgisiz olan bir adama Allah iman nasip etmemiştir, etmeyecektir. İlgisiz adamı Allah neden iman nasip etsin? Bazı insanlara ne kadar anlatırsanız anlatın, bir türlü yönelmediğini göreceksiniz, bir türlü hidayete ulaşmadığını göreceksiniz, hayretler içinde kalacaksınız. Filan adama çok az anlattım, meseleyi anladı. Falana şu kadar zamandır anlatıyorum, hiç bir zaman kalbine iman girmedi, girmedi, girmedi. Neden acaba? Neden? Fark nerede? Bunun onun farkı nerede acaba? İnsan bazen merak eder. Neden anlamıyor bu adam? İnsan merak ediyor. Ve işte o sorunun cevabı budur. İlgisiz adama illa Allah Azze ve Celle iman nasip etmeyecektir. Onun kalbinde dünya sevgisi çok kuvvetli olarak mevcuttur. Bardak doludur. Dolu bardağın içerisine bir şey koyabilir misiniz artık? Boşaltmanız lazım. Lağım suyuyla dolu olan bir bardağı içine temiz su koyar mısınız? Allah Azze ve Celle nurunu dünya sevgisiyle dolu bir kalbe koyacak değildir. Dünya sevgisiyle dolu bir kalbe Allah nurunu neden koysun ki? Lağım suyuyla dolu olan ya da yarısı dolu olan bir bardağa temiz su koymuyorsunuz. Suya bile kıymıyorsunuz arıya gitmesin diye. Önce onu boşaltıyor, sonra temizliyor, sonra üzerine temiz suyu koyuyorsunuz. Nasıl olur da kalp dünya sevgisiyle dop dolu iken Allah Azze ve Celle o kalbe iman nasip eder? Kendi nurunu koyar. Olur mu öyle şey? O Allah'a yönelmeli. Kalbindeki o dünya sevgisinden kurtulmalı, hakikati aramalı. Ya Rabbi hakikati arıyorum demeli. Ya Rabbi bana yol göster demeli. Hakikate karşı ilgili olmalı. O ilgi onu araştırmaya sevk edecektir. Önünde birçok şey varsa, bunların içinden bir şeyi tercih ediyorsa o şeye karşı ilgi duyuyor demektir. Önünüzde birçok şey olmalı. Bunların içerisinden hakkı tercih etmelisiniz. İşte budur ilgi. Hakkı aramalısınız. İşte budur ilgi. Sonra ilgi duyan insan araştırmalar yapar. Araştırmalarının sonucunda bir takım şüphelere kapılır. Şüphe ediyorum diye konuşur. Şundan şüphe ediyorum. Araştırdığı neyse. Şundan şüphe ediyorum. Ve o şüphe eden şahıs araştırmalarına devam ederse şüphelerinin bir kısmından kurtulur. Bu sefer zannetmeye başlar. Zannediyorum demeye başlar. Şüpheler azalmıştır. %99 belki şüphe ediyordu. %70-80 şüphe ediyordu. %51'in üstünde şüphe ediyordu. Fakat araştırmaları sonucunda bunu düşürdü. %1'lere kadar düşürdü. %10'lara, %20'lere düşürdü ve zannediyorum ki demeye başladı. Daha sonra araştırmalarına daha da devam ederse, bütün şüphelerinden kurtulur ve %100'e ulaşırsa işte o zaman inanmış demektir ve Müslüman olmuştur. %1 bile şüphe etse bu insanda iman yoktur. Çünkü şüphe küfürdür. %1 bile insan şüphe etse küfür içerisinde demektir. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanların ilgi duymalarını ve Allah'a yönelmelerini istiyor. Çünkü Allah size daha fazla hidayet versin istiyorsanız, hidayetinizi arttırsın istiyorsanız munib olacaksınız. Başka şeylere karşı ilgi duymayacaksınız. Sadece en kıymetli olana karşı ilgi duyacaksınız. Ondan başka ilgi duymanıza layık olan başka bir şey yok. Sadece Allah'a karşı yönelmek, sadece ona karşı ilgi duymak. Çünkü kainatın tek gerçeği Allah'tır. Çünkü ondan yücesi yoktur. Çünkü onun kadar şereflisi yoktur. Çünkü onun kadar eksiksizi yoktur. Çünkü onun kadar kamil olanı yoktur. O kamil dururken insanın nakısların peşine düşmesi gafletten başka bir şey değildir. وَمَا تَفَرَّقُوا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ Onların mutefrikaları kendi aralarında bir takım meseleler ortaya çıkarmaları, anlaşamamaları, ihtilaf etmeleri onlara hak ve hakikat gelmediği için değil, onlara ilim gelmediği için değil, o meselede doğru onlara bildirilmediği için değil. Ama kendi aralarındaki ihtiras yüzünden, kıskançlık yüzünden, bağı yüzünden, karşı gelme yüzünden, birbirlerine karşı tecavüz yüzünden, birbirlerinin haklarını çiğnemeleri yüzünden, onların ihtilafı bundan kaynaklanıyordu. Hak ve hakikat onlara gelmediğinden değil, inna aleyna lel-hude, onlara hidayet yolunu göstermeyi Allah kendi üzerine almıştır. Onlara ilim geldi. Fakat onlar ilme uymadılar. Neden? Çünkü nefisleri vardı. Demek ki ilim yetmiyor kıymetli kardeşlerim. Demek ilim yetmez. Hazreti Adem'e de Allah ilim vermişti. وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَا كُلَّهَا Allah Adem'e bütün isimleri öğretti, yani ilim sahibi kıldı Adem'i. Ama sonra bu ilim sahibi olan Hazreti Adem şeytana uymadı mı? Şeytan onu da karısı Havva'yı da kandırmadı mı? Demek ki ilim yeterli değil. Nefis var insanda. Nefsine uyabilir insan. İşte Allah Azze ve Celle burada ona temas ediyor. Onların tefrikaya düşmesi, kendi aralarında bölünmeleri, parçalanmaları, tevhid dininin dışına çıkmaları ve şirk içine düşmeleri, kimi yıldızlara tapar hale geldi, kimi putlara, kimi başlarındaki liderlere, kimi ideolojilerin peşinden gitti, kimi atalarının peşinden ihtilaflara düştüler. Bu şekilde tefrikaya düşmeleri onlara ilim gelmediğinden değil, onlara kitap ve peygamber gelmediğinden değil, inne aleyna lel-hude, hidayeti göstermek bizim üzerimize vazifedir buyuruyor Kur'an. Onları Allah hidayetsiz bırakmış değil, onları kitapsız, peygambersiz bırakmış değil, onlara hakikat gelmemiş değil, geldi. Fakat nefislerine uydular. Kendi aralarındaki tefrikaların sebebi buydu. Birbirlerine giriyorlardı. Sen olmayacaksın, ben olacağım diyorlardı. A partisi, B partisi, C partisi. Hakikat gelmediğinden mi? Kur'an ve sünnet ellerinde olmadığından mı? A ideolojisi, B ideolojisi, C ideolojisi ellerinde kitap olmadığından mı? Eğer ellerinde kitap olmasaydı, Allah onları kılavuzsuz bıraksaydı, şu uçsuz bucaksız kainatta, şu çölde bizi kılavuzsuz bıraksaydı, o zaman derlerdi ki, ya Rabbi keşke bize bir kılavuz gönderseydin. Bizi böyle kılavuzsuz bırakmasaydın, ihtilaf edip duruyoruz, anlaşamıyoruz kendi aramızda, neden bize kılavuz göndermedin? diyeceklerdi. Kılavuz gönderildi fakat nefislerine uydular, kılavuza uymadılar. Hiçbir mazeretleri yok demek istiyor yani Kur'an-ı Kerim. Onlara hidayet gelmemiş değil, geldi. Fakat onlar kendi aralarındaki bagi yüzünden, isyan hareketleri, bagi isyan demek, kendi aralarındaki isyan yüzünden, birbirlerine karşı ihtirasları, hepsinin gözü makamda, makam hırsından dolayı, mansıp peşinde olanlar, makam peşinde olanlar, kendi aralarında eften püften bir takım meseleleri büyütürler. Şöyle bir bakın, A partisi ile B partisinin farkı ne kadardı? Şöyle bir bakın. Şöyle bir bakın. İdeolojik olarak fark ne kadardır gerçekten? Şöyle bir bakın. Aralarındaki fark hiç de ciddi bir fark değildir. Ama menfaat farkı büyüktür. Makam sevdası büyüktür. İdeolojik olarak çok da bir farkları yoktur. Aralarındaki fark, Türkiye biraz daha demokrasiyle mi idare edilsin, biraz daha az mı olsun demokrasi, biraz daha çok mu olsun? İhtilaf bu noktadadır. Biraz daha baskı mı olmalı yoksa biraz daha özgürlük mü olmalı? Ciddi bir ideolojik fark yoktur aralarında. Hiç duydunuz mu bugüne kadar birisinin kalkıp da ciddi bir fark ortaya koyduğunu? Mesela Allah'ın dediği olmalı, insanların dediği değil dediğini duydunuz mu bugüne kadar? İşte eğer bunun üzerinde tartışma olursa gerçek tartışma odur. Bu tartışma olmadığı müddetçe bu memlekette yapılan tartışmaların hepsi içi boş tartışmalardır. Tartışma konusu bir tanedir. Tevhid mi olacak, şirk mi olacak? İnsanların dediği mi olacak, Allah'ın dediği mi olacak? Tartışma konusu bir tanedir. Bunun dışındaki tartışmalar aslında makam tartışmalarıdır. Cüz'i fark vardır aralarında. Çok ciddi bir fark yoktur aralarında. Hayatları aynı hayattır. Hayatlarında ciddi bir fark göremezsiniz. Hepsi demokrasiyi savunuyorlar mesela. O zaman kavga nedir? Hangisi farklı bir şey savunuyor söyler misiniz? Hepsi demokrasi diyorlar, hepsi laiklik diyorlar. O zaman fark nerededir? O zaman bu kadar partiler nedendir? 30 tane parti nedendir? Hepsi demokrasi diyorlar. Hiçbirisi hayır demokrasi istemiyorum demiyor. Allah'ın dediğini istiyorum diyen yok. O halde kavganın sebebi nedir? Ve kendilerine hak gelmemiş mi ki? Allah Azze ve Celle insanlara hidayet yolunu göstermemiş mi ki? Onlara medeniyetin esaslarını göndermemiş mi ki? Nasıl yaşamaları gerektiğini her şeyi bilen Allah göndermemiş mi ki? Onlar başka fikirler ortaya atıyorlar. Hangi hakla, selahiyetle? Kendi aralarındaki tartışmalar, ihtilaflar aslında ciddi bir ideolojiye de dayanmamaktadır. وَمَا تَفَرَّقُوا Onların tefrikaya düşmeleri başka bir sebepten değil, illa şu sebepten dolayı. مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ Onlara ilim geldikten sonra kendi aralarındaki isyanlardan dolayıydı. Aralarındaki ihtirastan, kıskançlıktan, çekememezlikten dolayıydı. Demek ki kafirlerin ihtilafı bile gerçek bir ihtilaf değil. Menfaat ihtilafıdır aralarındaki. Yahudi ile Hristiyan arasındaki, Hristiyanla bir başkası arasındaki ihtilaflara şöyle bir bakın, onların da arasında ciddi bir fark yoktur aslında. Yahudi Uzeyr Allah'ın oğludur der, Hristiyan da İsa Allah'ın oğludur der. Ne farkı var? Ne farkı var? Yahudi Hazreti İsa'yı kabul etmez, Hristiyan da Hazreti Peygamber'i kabul etmez. Ne farkları var? İkisinin elindeki kitap muhafaza edilmiş, korunmuş bir kitap değildir. Tevrat Hazreti Musa'dan 700-800 sene sonra yazıldı tekrar. Tamamen kaybolmuş gitmişti. Ve İncil'e gelince o da 3 asır sonra yazıldı. Hazreti İsa'dan 3 asır sonra. Ne farklar var? Hiçbirinin kaynağı sağlam değil. Bir sağlam bir kaynağa dayanarak sağlam bir ihtilafları bile yoktur bunların. Bunların ihtilafları bile aslında gerçek bir ihtilaf değildir. Allah Azze ve Celle onların ihtilafı sadece ihtirastan kaynaklanıyor buyuruyor. Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmek istediler. Onu kabul etmediler. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam onlara yanlışlarını söylüyordu. Allah bu dini böyle göndermedi diyordu. Bu din tevhid dini olarak gönderildi. Ama siz dini şirk dinine çevirdiniz. Sonra Allah beni size gönderdi dedi Hazreti İsa. İncillerde anlatıyor. Sonra Allah size beni gönderdi. Sizi parçalanmış olan sizleri, ihtilafa düşmüş olan sizleri, bir tavuğun civcivlerini kanatlarının altına alması gibi sizi kanatlarımın altına alayım diye beni gönderdi. Ama siz beni de öldürmek istiyorsunuz. Demişti. Öyle de oldu. Allah müsaade etseydi Hazreti İsa'yı da öldüreceklerdi. İhtilafa düşmeleri kendi aralarındaki ihtiras yüzünden Hazreti İsa onlara son peygamberin geleceğini söylüyordu. Onlara tevhidi anlatıyordu. Şirk içinde olduklarını söylüyordu. Bu mabetlerin Allah'a kulluk için yapıldığını ama onların bu mabetleri ticarethaneye çevirdiklerini söylüyordu. Bu yüzden Hazreti İsa'yı öldürmek istediler ve Allah müsaade etseydi öldüreceklerdi. Hazreti İsa Aleyhisselam onlara tevhidi söylüyordu. Sünnet olmayı söylüyordu. Dininizi değiştirdiniz diyordu. Uzeyr'i Allah'ın oğlu dediniz. Şirke düştünüz diyordu. Peygamberleri öldürdünüz. Haksız yere çok peygamber öldürdünüz. Bu sözler onların hoşuna gitmiyordu. Getirdiği hükümlerin bir kısmı onların hoşuna gitmedi. Hayır diyorlardı, bunları Allah bize haram kılmadı. Öyle söylüyorlardı, hükümleri benimsemiyorlar, hoşlarına gitmiyordu. Halbuki Allah'ın hükmü oydu. Hazreti İsa Aleyhisselam'a rağmen ihtilaf ediyorlardı. Ve son peygamberin geleceğini söylediği zaman da İshak'ın soyundan mı gelecek, İsmail'in soyundan mı dediler. İsmail'in soyundan deyince sen sahte peygambersin dediler, inkar ettiler, öldürmek istediler. Kendi aralarındaki ihtiras yüzünden illa İshak'ın soyundan olmalıymış. İddia bu. Bunda da samimi değillerdi aslında. Çünkü Hazreti İsa İshak'ın soyundandı, onu niye kabul etmediler? Hazreti İshak'tan sonra gelen bütün peygamberler İshak'ın soyundan. Musa dahil, Musa'dan sonra gelen bütün peygamberler, Hazreti İsa dahil. Hepsi İshak'ın soyundan, Yakub'un atası İshak'ın soyundan. İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlundan biri olan İshak'ın soyundan. Ama onlar o peygamberlerin birçoğunu öldürdüler ve çoğunu inkar ettiler. Hepsi İshak'ın soyundandı. Yalan söylüyorlardı. Son peygamberin İshak'ın soyundan olmasını istiyorlardı güya. Halbuki İshak'ın soyundan gelseydi yine de tavırları değişmeyecekti. Önceki peygamberler hep İshak'ın soyundandı. Onları neden öldürdüler? Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. O peygamberler onlara hoşlarına gitmeyen, nefislerine ağır gelen bir hüküm getirdiği zaman peygamberleri ya öldürürlerdi ya da inkar ederlerdi. Sebep bu. Peygamberimizin inkar edilmesi de İsmail'in soyundan olduğu için değil, o sadece bir mazeret olarak söyledikleri bir yalandan ibaret. Hakikatte Hazreti Peygamber tevhidi getiriyordu ve onların saltanatını devirecekti. Onlar bir saltanat kurmuşlardı. Sahte bir din meydana getirmişler ve din adamlarının hegemonyasını kurmuşlardı toplumda. Toplumlarını sömürüyorlardı. Krallarla anlaşıyorlardı. Krallarla birlikte olup memleketin kanını emiyorlardı. Biliyorlardı peygamberler bunlara müsaade etmez. O yüzden karşı geliyorlardı. Ama tabii bir şey söylemeleri gerekiyordu. İşte bunu söylüyorlardı. İshak'ın soyundan değil diyorlardı. İsa İshak'ın soyundan değil miydi? Yalan söylüyorlardı. İhtilaf edip durdukları o şey hakikatte kendi aralarındaki ihtirastan kaynaklanıyordu. Yoksa Allah onlara gerçekleri göndermişti. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلَى اَجَلِ مُسَمَّى لَقُدِيَ بَيْنَهُمْ. Eğer Allah'tan daha evvel bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında hüküm verilirdi, işleri bitirilirdi. Bu ihtilaftan dolayı işleri bitirilirdi. Eğer Allah'tan bir söz geçmiş olmasaydı, yani Allah Azze ve Celle'nin bir kanunu var. Bu kanuna göre bir zamana kadar Allah mühlet verir. Allah imhal eder. Mühlet tanır, ihmal etmez. Eğer onlara bir döneme kadar mühlet verileceğine dair Allah'ın daha evvelden yazdığı bir kanunu, kendine koyduğu bir kanunu olmasaydı, bu tefrikadan dolayı Allah aralarında hüküm verir ve onların işini bitirirdi, azap ederdi. Ama Allah'ın böyle bir sözü var daha evvelden, mühlet tanıyacağım. Herkese mühlet vereceğim. Samimi olanlar anlayabilsinler diye. Belki bir an için anlayamamış, gaflete düşmüş, aldatılmış olanlar. Anlayamadığı için öyle davrananlar, onlar belki anlarlar diye. Allah Azze ve Celle mühlet tanır. Fakat eğer anlamazlarsa ondan sonra azap gelir. Ayet demek istiyor ki, ey müminler, aranızdaki ihtilafları siz basit görüyorsunuz. Siz ihtilaf çıkarıyorsunuz, sonra da onu önemsiz görüyorsunuz. Bu önemli bir şey değil deyip kendinizi çok haklı ya da mazeretli görüyorsunuz. Önemsemiyorsunuz ama bilesiniz ki bu Allah katında büyük bir cinayettir. Eğer Allah'ın daha evvel böyle bir kararı olmasaydı, bu fitnenizden dolayı anında azap ederdi size. El fitnetu eşeddu minel katil çünkü. Sebep bu. Adam öldürmekten beter çünkü Allah katında fitne çıkarmak. Çünkü adam öldürsen bir kişiyi öldürmüş olursun. Ama fitne çıkarırsan belki milyonlarca insan da ölebilir. Bazen devletlerin arasında fitne çıkar, milyonlar ölür. Bazen bir toplumda fitne çıkar, binler ölür. Onun için bu Allah katında basit bir şey değildir. Sizin gözünüzde basit olabilir. Siz bir kıvılcım yakmayı basit görebilirsiniz. Ama ormanı yakarsanız anlarsınız basit bir şey yapmadığınızı. Bazen orman yanar. Bazı insanlar ormanı yakarlar. İhtilaflar çıkarmak suretiyle, tefrikalar çıkarmak suretiyle ormanı yakarlar. Sonra da derler ki benim niyetim iyiydi. Çay pişirmek istemiştim. Çay pişirecektim. O yüzden bu ateşi yakmıştım. Ama sonra orman yandı. Çay pişirecektin öyle mi? Cehenneme girdiğin zaman göreceksin, çay öyle mi pişer? Nasıl pişer? Çay pişirmek için fidanların içerisinde kocaman bir ateş yaktın öyle mi? Fidanların içinde koca bir ateş yakarsın. Sonra da çay pişirecektim dersin öyle mi? Hesabını Allah'a vereceksin. Çay pişirecek adam için şu kadar bir ateş olsa yeter. Çay böyle pişmez. Böyle orman yakılır. Sen ormanı yakmak istedin. Sen kendini bir şey zannettin. Ormanı yakmak istedin. Ormanı yakabileceğini zannettin. Ama Allah'ı hesaba katmadın. Allah Azze ve Celle hakimdir her meseleye. Onun istediği gerçekleşir. Bazen ormanı yakmak isteyen adam kendisi ormanın içinde yanar. Herkes kendince iyi niyetli olduğunu söyleyebilir. Ama Allah Azze ve Celle kulisleri haram kılmıştır. Mücadele suresinde de bu meseleye temas eder. Bir araya gelenler, kulis yapanlar men edilirler. Kulisin şeytandan olduğu söylenir. Kur'an-ı Kerim kulisi haram kılar. Gizli gizli köşelerde, oralarda, buralarda bir araya gelip de kulis yapanlar, bunların haram işlediklerini ifade eder. Ama onlara kalsa onlar çay pişirmek istemektedirler. Onlar Müslümanlara yemek pişirmek istediklerini iddia ederler. Ama Allah'ın katında bu mesele böyle değildir. Eğer Allah onlara müsaade edecek, ne oldukları tam ortaya çıksın diye. Neyseniz mutlaka ortaya çıkarılırsınız. Ölmeden evvel herkes neyse ortaya çıkarılacaktır. Kalbinizde hangi maraz varsa, kalplerimizde hangi maraz varsa ölmeden evvel mutlaka ortaya çıkacak. Ortaya çıkacak ve tedavi ettin, ettin, tedavi etmezsen o seni yatağa düşürecek. Bunlara ilim gelmiş ama ilim demek ki para etmiyor. Allah Azze ve Celle onlara ilim geldikten sonra onlar bu şekilde ihtilaf ettiler buyuruyor. Özellikle ilim sahibi olanların, bir şeyler öğrenmiş olanların ihtilaf edeceklerini bize ifade ediyor. Demek ki eğer ihtiras varsa ilim orada tehlikeli bir silah olarak kullanılmaktadır. Bir şey bilmeyen bir cahilin vereceği zarar daha azdır. Bir şeyler bilen, bir şeyler okunmuş olan adamın vereceği zarar daha fazladır. Ve en fazla ihtilaf çıkaracak olanların da böyle ihtiras sahibi, ilim sahipleri olduğunu ifade ediyor. İhtiras sahibi, bagi olanlar, asi olanlar, bagyen beynehum, aralarındaki isyan hareketlerinden dolayı ihtilaf ettiler. Bir şeyler bilenler, demek ki bir şeyler bilmek nefsi terbiye etmiş olmak demek değildir. Tam tersine insanı ilmi arttıkça nefsini terbiye etmesi daha fazla elzem olmaktadır. Hatta Kur'an bilgisi, hatta Arapça okumuş olanlar, hadis okumuş olanlar, fıkıh okumuş olanlar bilsinler ki bunlar insanın nefsini terbiye merbiye etmez. Arapça insan nefsini terbiye etmez. Fıkıh insan nefsini terbiye etmez. İnsan nefsini terbiye edecek olan ilime tasavvuf denmiştir tarihte. Zühd ve takva insanı terbiye eder. Zühd ve takva yoksa, muhabbetullah yoksa, marifetullah yoksa,
kupkuru bilgi sahibi olduysa bu bilgi onun başına bela olacaktır. O bilgi onun ayağını kaydıracaktır. O bilgisine güvenecek ve rahat rahat ihtilaflar meydana getirecektir. Sapacak ve saptıracaktır. Cahil iki kişiyi etkiler. Bir şeyler bilen adam daha fazla insanı etkiler. Daha fazla insanın ayağının kaydırır. Sapar ve saptırır. Bunun bir başka şeklini Batı ortaya koydu. Bugün dünyada medeniyetler çatışması var. Medeniyetler arası ihtilaflar var. Bugün dünyada ihtilaf var. Baştan tırnağa kadar tüm dünya ihtilaflarla dolu. Medeniyetler çatışması var. Bunu inkar etmenin gereği yok. Medeniyetler ittifakı yalandan başka bir şey değil. Hayalden başka bir şey değil. Tarihe aykırı, Kur'an'a aykırı, akla aykırı. Gerçeklere aykırı. Tüm dünyada medeniyetler çatışması varken medeniyetler ittifakı demek hayalcilikten öteye gitmez. Medeniyetlerin ittifak etmesi yeryüzünde bir medeniyet meydana getirmekle mümkündür. Bir medeniyet meydana getirirsiniz, işte o zaman insanlar ittifak eder. Medeniyetler ittifak etmez, bir medeniyet kurarsınız, tüm insanlar orada ittifak ederler. Kendilerince bizim Allah'a ihtiyacımız yok dediler. Batılı filozoflardan bazıları Tanrı öldü, onu biz öldürdük dediler. Artık bilim var, akıl hakim, bilim bize yeter dediler. Aklın bir heykelini diktiler Fransa'da, Paris'te. Bir kadın suretindeydi bu heykel. Akılları kadındı. Şehvetlerini tanrılaştırmışlardı. Akla tapıyorlardı ve aklı da kadın olarak tasvir ediyorlardı. Şehvetlerinin kulu kölesi olmuşlardı. Bu insanların meydana getireceği medeniyet ne olabilir ki? Şehvetlerin medeniyeti. Şehvetlerin medeniyeti olmaz da ne olur ki bunların medeniyeti? Dediler ki bize ilim geldi. Artık ilmimiz var. Rönesans'ı başardık. Artık sanayi devrimini gerçekleştirdik. Artık uzaya gidiyoruz. Tanrı'ya ihtiyacımız kalmadı. Böyle söyleyenlerin meydana getirdiği medeniyetlere bakın. Şu an dünyanın haline bir bakın. Haberlere bir bakın. Kendisini öldürenler, karısını öldürenler, çocuklarını öldürenler, anasını babasını öldürenler. Her yerde haksız savaşlar, anarşi ve terör, uyuşturucu, her türlü ahlaksızlık, namussuzluk, hırsızlık, haksızlık, emperyalizm, her türlüsü dünyayı kasıp kavuruyor. Uyuşturucu ortaokul seviyesine kadar indi. Zinadan doğan çocuklar ortaokul seviyesine kadar indi. Her gün öldürülenlerin sayısı artıyor. Haksızca öldürülenlerin sayısı, hayvanların yapmadığını yapıyor insanoğlu bugün. İlim geldi, bizim artık Tanrı'ya ihtiyacımız yok diyenler, işte kurdukları medeniyet meydandadır. Bu medeniyet insana huzur vermedi. Bu medeniyet insanlığın insanlığını aldı. Yerine sadece teknolojiyi verdi. Teknoloji insanı insan yapmaz. Teknoloji medeniyet değildir. Teknoloji başka bir şey, medeniyet başka bir şey. Teknolojiyle uzaya gidersiniz, bilgisayar yaparsınız, uçak yaparsınız, taksi yaparsınız, insan olamazsınız.
Tevhid insanı insan yapmak içindir. Din insanı insan yapmak içindir. İnsanın nefsini terbiye etmek içindir. Bakın Kur'an burada buyuruyor. Onlara ilim geldiği halde aralarındaki ihtiras yüzünden, kavga gürültü yüzünden nefisleri vardı, yani nefislerine hakim olamıyorlardı. Nefis terbiyesi yapamıyorlardı. O ilim onları durdurmadı, durduramadı. Matematik insanı insan yapamadı. Matematik insanın hayatını kolaylaştırır. İnsanı insan yapmaz. Fizik, kimya insanın hayatını kolaylaştırır. İnsan bunlarla bir takım icatlar yapar ve hayatı kolaylaşmış olur. Yürümekten kurtulur, arabaya biner, uçağa biner. Matematiğin, fiziğin, kimyanın vazifesi buydu. Matematiğe, fiziğe, kimyaya medeniyet kurma görevini yüklediler. Matematik öğretmenine, doktora, mühendise medeniyet kurma görevi yüklediler. Bilim medeniyet kuramaz. Bilim teknoloji meydana getirir. Yanlış bir şeyler bekliyorlar bilimden. Olmadık şeyler bekliyorlar. Doktordan, nasıl ki mesela bir ilçenin doktorundan o ilçeyi aydınlatmasını da beklerler. Köylüler köyün öğretmeninden köylülere ışık olmasını beklerler. Köyün aydın insanı olarak onu görürler. Aydın bir insan olarak gördükleri için onu ondan, onlara ışık olmasını beklerler. Halbuki o tahsilli bir insandır sadece. Aydın bir insan değildir. Tahsilli insanla aydın insanı karıştırdıkları gibi teknolojiyle, bilimle medeniyeti de karıştırdılar. Ve Kur'an-ı Kerim ilimin yetmeyeceğini ifade ediyor bize bu ayetiyle. İlim yetmeyecek. Nefsinizi terbiye etmeniz lazım. Bunlar nefislerini terbiye etmedikleri için birbirlerine düştüler buyuruyor. Demek ki ne kadar ilimde ilerlerseniz ilerleyin. İsterse bu İslami ilimler olsun. Biraz evvel dediğim gibi İmam Gazali İslami bir takım ilimlerin de insana kibir verebileceğini ifade eder. Bunların kalbi ıslah etmeyeceğini ifade eder. Arapça sarf ve nahiv ilimleri gibi, fıkıh ilmi gibi bir takım ilimler insan nefsini terbiye edemez. İnsanın kendi nefsini terbiye etmesi için başka ilme ihtiyacı var. Nefsi tezkiye ilmine ihtiyacı var. Nefis nasıl zayıflatılacak? İman nasıl kuvvetlendirilecek? Marifetullah'a nasıl ulaşılacak? Muhabbetullah'a nasıl ulaşılacak? Kibirden, hasetten nasıl kurtulunacak? Bu da ayrı bir ilim. Helalleri, haramları bilen bir fıkıhçı nefsini terbiye etmiş demek değildir. Bırakın matematiği, fiziği. İslami ilimlerin bile bir kısmı nefsi terbiye etmez. O yüzden eğer birisi hoca bile olsa, Arapça da okumuş olsa, fıkıh da okusa, hadis de okusa, eğer nefsini tezkiye için özel bir gayret göstermediyse, nefisle mücahede etmediyse, az yemek, az uyumak, az konuşmak, bazen yalnız kalmak ile nefisle mücahede etmediyse, cihat etmediyse, bu kişi nefsine mağlup olmaktan kurtulamayacaktır. İşte Allah Azze ve Celle ilmin kafi gelmediğini bize ifade ediyor. وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلَى اَجَلِ مُسَمَّى لَقُدِيَ بَيْنَهُمْ Eğer onların arasında Allah hüküm vermediyse, hemen azabı indirmediyse, onlar ihtilafı başlatır başlatmaz, kendi aralarında birbirlerine düştükleri anda azap gelebilir yani. İhtilafı başlattıkları günün ertesi gününde azaba uğrayabilirler. Eğer hemen uğramıyorlarsa, Bunun sebebi Allah'ın böyle bir kanunu var. Daha evvelden bu kanunu kendisine yazmış. Mühlet tanıyacağım. Anlasın diye mühlet vereceğim. Anlamazsa azap gelecek demek bunun manası. Ve innel lezine urisul kitab min ba'dihim lefî şekkin minhum murîb. Ve o kimseler ki kitaba varis kılındılar. Onlardan sonra, sonraki nesiller yani. Yani Yahudilerin ve Hristiyanların ya da müşriklerin sonraki nesillerin. Burada özellikle kitap verilenlerden bahsediliyor. Ama esas itibariyle kitabı olmayan müşriklerin sonraki nesilleri de şüphe içindedirler. Kendi mevcut dinlerinden şüphe içerisindedirler. Ehli kitap da mevcut dinlerinden şüphe içerisindedirler. Ve innellezine urisul kitab. Onlar ki kitaba varis kılındılar. Yahudilerin ve Hristiyanların çocukları. Min ba'dihim, o nesilden sonra gelen sonraki nesiller. Lafî şekkin minhum murîb. Onlar ondan yani o kitaptan ve o dinden şüphe içerisindedirler. Allah Azze ve Celle bize onların kalbindekini haber ediyor. Biz kalplerini bilemiyoruz. Kur'an bize haber ediyor. Siz sanıyor musunuz ki onlar emindirler? Zannediyor musunuz? Böyle mi zannediyorsunuz? Yahudi ve Hristiyanların kendi dinlerinden emin olduklarını mı zannediyorsunuz? Vallahi de billahi de emin değiller. Hiçbir akıllı varlık bir insanın Tanrı olduğunu söyleyemez ve bundan emin olamaz. Hiçbir akıllı varlık, Uzeyr'in, ekmek yemek yiyen Uzeyr'in, bir kadından doğmuş olan Uzeyr Aleyhisselam'ın Tanrı olduğundan emin olamaz. Hazreti İsa'nın tanrılığından emin olamaz. Ve Kur'an bize onların kalbindekini söylüyor. Onlar da ona inanıyorlar efendim şeklinde düşünmek bu ayeti inkar olur. Onlar da ona inanıyorlar, onu doğru biliyorlar tarzında bir düşünce bu ayeti inkar demektir. Ayet buyuruyor ki onlardan sonra gelen nesiller, bu kitaba varis olanlar Tevrat'a ve İncil'e, o bozulmuş olan Tevrat'a ve İncil'e varis kılınanlar şüphe içindedirler. Emin değiller. Neden? Çünkü biraz evvel de ifade ettiğim gibi Tevrat tamamen kaybolmuştu. Musa'dan sonra 7-800 sene sonra tekrar Hazreti Uzeyr Aleyhisselam tarafından yazıldı. Öyle inanıyorlar. Bunu biz söylemiyoruz, bunu kendileri söylüyorlar. Tevrat'ın aslının ellerinde olmadığını, 700-800 sene sonra tekrar yazıldığını, bunu yazanın da Tanrı'nın oğlu olabileceğini, Uzeyr'in yani, bundan dolayı Tanrı'nın oğlu diyorlar. Nasıl yazdı yoksa diyorlar, Tanrı'nın oğlu olmasa nasıl yazdı diyorlar. Kendileri de İlk gönderilen Tevrat'ın ellerinde olmadığını bilmektedirler. İncil'e gelince, İncil Hazreti İsa Aleyhisselam'dan 3 asır sonra şu an dünyadaki en eski nüsha 3 asır sonrasına aittir. Markos, Matta, Luka, Yuhanna İncil'ler Hazreti İsa Aleyhisselam'dan kimi 70 sene, kimi 80 sene, kimi 110 sene sonra yazıldı. Arada bir ravi yok. Kim kimden aldı da bunu yazdı? Belli değil. Ellerinde bir sağlam kaynakları yok. Dolayısıyla şüphe içinde olmak zorundalar. İlk yazıldığı şekliyle ellerinde yok. Hani biri diğerine nakletmiş olsa öyle bir şey de yok. Bizim hadislerimizde en azından bu var. Hadislerde kimin kimden naklettiği belli. Hepsi tanınan insanlar olmak zorunda. Meçhul bir ravi olamaz. Olursa hadis zayıf hadis olur. sahih hadis olması için tüm ravilerin biliniyor olması lazım. Hepsinin sika raviler olması lazım. Sağlam, dürüst ve de hafızası yerinde olmak zorunda. Hadisin sahih olması için bir sürü şartlar var. Kur'an'a ve sahih sünnetlere ters olmamak zorunda. Şaz olmamak zorunda yani. Bizim elimizde kaynak var. Kur'an var, sahih sünnetler var. Dolayısıyla biz bir hadisi bu ölçülere vurup tartabiliyoruz. Ve hadis sahih mi değil mi, Kur'an'a uygun mu değil mi, sahih sünnetlere uygun mu değil mi anlayabiliyoruz. Biz ona göre şu hadis sahihtir değildir diyebiliyoruz. Ve usul hadis ilmini geliştirmiş alimlerimiz, muhaddislerimiz ona göre şu hadis sahihtir değildir diyebiliyorlar. Onlar neye göre bu kitaba inanıyorlar? Asırlar sonrasına ait. Kim kimden almış bunu? Arada ravi yok. Nasıl bunun doğruluğunu iddia edebilirler? Edemezler. Ve siz inanıyor musunuz ki bunlar hakikaten de inanıyorlar bu kitabın gerçek olduğuna? Öyle ise neden Markos İncil'inin başında, bütün İncil'lerin başında şöyle yazar: Markos'a göre, Matta'ya göre, Luka'ya göre, Yuhanna'ya göre. Neden Markos'a göre? Çünkü kendileri de bu İncil'in Allah'tan geldiğine inanmıyorlar. Şu anki İncil'in Allah'tan geldiğine inanmıyorlar. Ve diyorlar ki İncil'lerden, Ahd-i Cedid'de eksik ve yanlış bilgiler olabilir. Bunu ben söylemiyorum. Hristiyan alimleri söylüyor. Eksik ve yanlış bilgiler olabilir. Bu yanlış bilgiler yazarlarına aittir diyorlar. Şüphe içindedirler. Ve insan asla şirkten mutmain olamaz. Bir insanı tanrılaştıracaksın, ondan sonra da eminim diyeceksin. Bu mümkün değil. Peygamberimize gelmişlerdi Necran Hristiyanları. Efendimiz onlara haber etmişti. Ya cizye vereceksiniz İslam devletine, vergi ödeyeceksiniz, Allah'ın hakimiyetini kabul edeceksiniz. Bu topraklarda İslam davetçilerinin konuşmasına müsaade edeceksiniz ve İslam devletine vergi ödeyeceksiniz. Yahu sizinle savaşırım. Geldiler 60-70 kişi kadar bir heyet. Başlarında psikoposları da var. Efendimizle konuşmak istediler. Allah Resulü onlara sordu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dedi ki, biliyorsunuz ki Allah yemez. Halbuki İsa yerdi. Allah azze ve celle rezzaktır. Rızık verir. Merzuk değildir, rızıklanmaz. Ama İsa merzuk idi, rezzak değildi. Öyle değil mi? Evet dediler. Biliyorsunuz ki Allah'ın bir başlangıcı olmaz. Halbuki İsa'nın bir başlangıcı vardı. Bir kadından doğdu. Öyle değil mi? Evet dediler. Tanrı yemek yemez. Yemek yiyen tuvalete gider. Tanrı bunu yapmaz. Hades etmez. Tuvalete gitmez. Öyle değil mi? Evet dediler. Tanrı bir kadından doğmaz. Öyle değil mi? Evet dediler. Buna benzer sorular sordu Allah Resulü. Sonra onlar dediler ki, biz de sana bir şey soracağız. Sorun dedi. Senin kitabında da Hazreti İsa hakkında Allah'ın kelimesi demiyor mu? Efendimiz evet dedi. Allah'tan bir kelime diyor Kur'an-ı Kerim. Kelimetin minhu, Allah'tan bir kelime. Allah'ın kelimesi de değil, Allah'tan bir kelime. Ama Allah'ın kelimesi de dense bir şey olmaz. Zaten hepimiz Allah'ın kelimesiyiz. Ol dedi, olduk. Ol kelimesiyiz. Efendimiz evet dedi. Ne var bunda? Dediler ki bu bize yeter. Ne yeter sana? Ne yeter sana? Hakikati görmek istemiyorsun. Ne yeter sana? Ne anladın bundan ki? Allah'ın kelimesi olsun. Ne anladın sen bundan? Yani Allah'ın kelimesi, yani Allah'ın bir sıfatı kelam. Kelime ile kelamı birbirine karıştırdılar. Ve madem ki kelamdır o halde o da ezelidir, ebedidir dediler. Ve Allah'tır dediler. Madem ki Allah'ın kelimesidir o halde Allah'tır dediler. Halbuki herkes, her şey Allah'ın kelimesidir. Allah'tan bir kelimedir. Ama özellikle İsa hakkında söylenmiştir. Çünkü İsa'nın anası Hazreti Meryem validemize iftira atıyorlardı. Zina etti Meryem diyorlardı. Çünkü İsa malumunuz babası yoktu. Babasız olarak Allah yaratmak istedi ve her türlü yaratmaya kadir olduğunu göstermek istedi. Erkeklere ihtiyacı yoktur Allah'ın. Ve Meryem'e iftira atıldığı için Allah Azze ve Celle özellikle onun hakkında Allah'tan bir kelime ifadesini kullanır. Yani Meryem'e iftira atmayın, Allah'ın ol demesiyle oldu demek ister. Bunda bir şey yok. Hepimiz Allah'ın ol demesiyle olduk. Çekip gittiler. Ayrıldılar Efendimiz'den. İstirahate gittiler. O sırada Allah Azze ve Celle Ali İmran suresindeki bir ayeti gönderdi. Ey Resulüm, onlara de ki gelin. Gelin. İş ciddi. Ned'u ebne ene ve ebne ekum. Ve nisa ene ve nisa ekum ve enfusana ve enfusekum. Gelin, siz gelin, biz de gelelim. Karılarınızı getirin, biz de getirelim. Oğullarınızı getirin, biz de getirelim. Sümme nebtehil, sonra lanetleşelim. Fe nece'al la'netallahi alel kazibin, Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Onlara böyle söyle. Eğer emin iseler, Hazreti İsa'nın tanrılığından emin iseler ve bu İncil'in bozulmadan korunduğuna inanıyorlarsa, Kitabullah olduğuna, Kelamullah olduğuna inanıyorlarsa, lanetleşsinler. Efendimiz dedi ki, Rabbim bana böyle emrediyor, gelin. Emin misiniz? O zaman lanetleşeceğiz. Korktular. Dediler ki, ya Muhammed, sen çok ağır konuşuyorsun. Biz bunu yapamayız. Çünkü çok iyi biliyorlardı ki o Allah'ın Resulüdür. Ve bir peygamberle lanetleşenlerin kökü kurur. Ayet o yüzden karılarınızı getirin buyuruyor. Oğullarınızı getirin, kökünüzü kurutacak Allah. Eğer eminseniz, murip değilseniz haydi getirin. Dediler, çok ağır konuşuyorsun, bize müsaade et, biz bir düşünelim. Olur dedi Efendimiz. Gittiler, kendi aralarında konuştular. Dediler ki, psikoposlar onlara dedi ki, vallahi dedi bu adam peygamberdir. Vallahi dedi bu bizim kutsal metinlerimizde bize haber verilen ahir zaman peygamberidir. Çok net konuşuyor. Çok açık deliller ortaya koyabiliyor. Ve çok emin kendinden. Bu dedi vallahi o peygamberdir. O peygamber derlerdi. Ahir zaman peygamberini beklerlerdi. Ve adını böyle koymuşlardı. O peygamber. O peygamber gelecek ve ve o peygamber geldiği zaman onunla beraber olacağız. Müşrikleri hepsini kılıçtan geçireceğiz diyorlardı. O peygamber gelince ama kabul etmediler. Dediler, kendi aralarında konuşurken bunu itiraf ettiler. Vallahi dediler, bu o peygamberdir. Ama biz onun dediğini yapamayız. O zaman bütün elimizdeki tüm imkanlar gider. Krallar bize bir sürü imkanlar verdiler. Biz kralların has adamları olduk. Hepsi elimizden gider. Biz iyisi cizye ödemeyi kabul edelim ve çekip gidelim. Bu dine girmeyelim, savaşmayalım da çekip gidelim, cizye ödemeyi kabul edelim. Öyle yaptılar ve def olup gittiler. Emin iseler neden lanetleşmediler? Hiçbir zaman insan yanlıştan emin olamaz. Belki savunmaya kalkar ama asla emin olamaz. Mekke'nin müşrikleri de öyleydiler. Hiçbir zaman putlarından emin değillerdi. Bazen putlarına kızıyorlar, sövüp sayıyorlardı. İnsan tanrısına, gerçekten onun tanrı olduğuna inansa, gerçekten onun kendisini gördüğüne, işittiğine ve kendisine bir şey yapmaya gücü yeteceğine inansa, öyle konuşur mu putuyla? Aslında onlar da inanmıyorlardı. O yüzden Kur'an-ı Kerim bundan sonraki ayette buyurur ki ey Resulüm onları davet et. Çünkü onlar şüphe içindedirler. Madem ki şüphe içerisindedirler, anlattığın zaman anlayanlar olabilir. Sen anlatmaya devam et. Çünkü onlar yanlış içinde olduklarını bilmektedirler. Tevrat'ta ve İncil'de o kadar yanlışlar var ki, birbiriyle uyuşmayan yerler. Zamanında biz Tevrat ve İncil'ler üzerinde aylarca ders yapmıştık. Birbiriyle uyuşmayan yerler, çelişkili yerler, bir yerde başka bir şey söyler, başka bir yerde başka bir şey söyler. Kimi yerde bilimsel hatalar. Mesela Tevrat'a göre, Tevrat'ın ilk kitabı olan Tekvin'e göre, yaratılış kitabına göre yani, yaratılıştan bahsederken güya önce bitkiler yaratılmış, ondan sonra güneş yaratılmış. Halbuki bilimsel olarak bu mümkün değil. Bilim bunun yanlışlığını ortaya koymuştur. Güneş olmadan bitkiler olamaz. Buna benzer bir sürü bilimsel hatalar, Kur'an'da buna benzer bir hata göstersinler. İnsanın yaratılışıyla ilgili, dünyanın yaratılışıyla ilgili, dağlarla ilgili, gökteki yıldızlarla ilgili bir tane bilimsel hata göstersinler. Tam tersi, bilim Kur'an'ın dediğine 14 asır sonra ancak varabiliyor. Bilim bugüne kadar diyordu ki ve Şemsu Tecri ayetini bilmiyorlardı. Diyorlardı ki dünya güneşin etrafında dönüyor, güneş duruyor. Güneş duruyor, dünya etrafında dönüyor diyorlardı. Halbuki Kur'an buyuruyordu ki ve Şemsu Tecri, güneş durmuyor, güneş gidiyor. Kur'an'ın dediği çıktı. Saatte, saniyede 19 kilometre hızla gidiyor hem de. Mermiden çok daha hızlı gidiyor hem de. Güneş sistem olarak hep beraber uydularıyla, gezegenleriyle birlikte Samanyolu galaksisi içerisinde saniyede 19 kilometre hızla müthiş bir hızla gidiyor hem de. Bir hata göstersinler Kur'an'da. Tevrat'ta buna benzer bir sürü hatalar var. Kur'an'da bir hata göstersinler, kelamullah değildir diyelim. Bir hata göstersinler. Kur'an bir şey yasaklamış olsun ve o şey güzel bir şey olsun. Kur'an bir bilgi versin ve o bilgi yanlış çıksın. Kur'an bir şeyi emretsin ve o şey kötü olsun. Bir tane göstersinler. Allah Azze ve Celle onların şüphe içinde olduklarını bize ifade ediyor. Dolayısıyla şüphe içinde olanlar araştırmalar yapmak zorundadırlar. Neden araştırma yapmıyorlar? Günahkardırlar. Çünkü şüphe içindedirler. O halde araştırma yapmalıdırlar. Şüphe içinde olup da araştırma yapmayanlar bundan mesuldürler. Anası babası Hristiyandı, Yahudiydi, toplum öyleydi, ne yapsın denilemez yani. Yani kafirlerin içinde dünyaya gelmiş, bizim gibi Müslümanların içinde dünyaya gelmemiş denilemez yani. Allah buyuruyor ki bunlar şüphe içindedirler. Dolayısıyla araştırma yapmak zorundadırlar. Neden yapmadılar? İçki onların dinlerinde, Hristiyanlar içiyorlar, serbest görüyorlar, helal görüyorlar. İçkinin zararlı olduğu meydandadır. Doğru bir din buna nasıl müsaade eder? Domuzun kötü olduğu, zararlı olduğu meydandadır. Doğru bir din buna nasıl müsaade etti diye merak etmeleri gerekmez mi? Doğru bir din bilimle çatışmaz. Halbuki Avrupa'nın tarihi bilimle çatışmakla geçmiştir. Kilisenin tarihi daha doğrusu. Kilise özellikle Hazreti İsa'dan sonra 18. yüzyıla kadar özellikle neredeyse 1800 sene bilimle çatışmakla ömrünü geçirmiştir. Dünya dönüyor diyenleri idam etmiştir. Dünya yuvarlak diyenleri idam etmiştir. Dolayısıyla bunlar dinlerinden şüphe içerisinde olmak zorundadırlar. Ve buna rağmen eğer şüphe içinde değillermiş gibi davranıyorlarsa yalan söylemektedirler. Tam inanıyorum diyen bir Hristiyan veya bir Yahudi ya yalancıdır ya cahildir. İçlerinde hiçbir akıl sahibi, düşünce sahibi, fikir sahibi bu kitaptan emin olamaz. Çünkü ilk nüshalar mevcut değil ve mevcut ellerindeki nüshalar asırlar sonrasına ait ve hangi kaynaktan geldiği belli değil ve İncil'ler arasında çelişkiler var. Ve bilimsel bir sürü hatalar var. İtikadi ve ahlaki bir takım sapmalar var. Tevrat'ta nasıl bir Allah anlatılıyor? Bir Yahudi bundan nasıl emin olabilir? Bir Yahudi nasıl olur da bu Tevrat'a güvenebilir? Tevrat'taki Allah şöyle bir Allah. Adem o haram olan meyveden yiyince üstü başı açıldı. Cennette ağaçların içine saklandı. Utandığı için. Güya Allah Adem'i bulamadı ve ey Adem neredesin ortaya çık diye bağırdı. Bu Allah mı şimdi? Böyle Allah olabilir mi? Ağaçların arasındaki Adem'i bulamayan bir Allah. Yakup aleyhisselamla güreş tuttu Allah ve Yakup Allah'ı yendi diye Tevrat'ta böyle yazmaktadır. Bundan bir insan nasıl bu kitaba nasıl güvenebilir, nasıl emin olabilir? Hazreti Musa aleyhisselam Tevrat'ta anlatılırken dedi ki kendi milletine bu gece kaçacağız. Firavun'un milletinden altın alın, para alın, düğünümüz var deyin, bayramımız var deyin, bir şeyler söyleyin, kadınlarınız gitsin, onların kadınlarının altınlarını ödünç olarak alsın, sabahleyin vereceğiz deyin, alın ve bu gece hep beraber kaçacağız. Hırsızlığı öğreten bir din. Bu kitaptan insan emin olabilir mi? Allah Azze ve Celle o yüzden buyuruyor ki onlar kendi kitaplarından şüphe içindedirler. Ve de ki onlara yani ben şüphe etmem kendi kitabımdan ve size verilen kitapların özünden, aslından benim bir şüphem yoktur. Tevrat size verildi, İncil verildi ama siz bozdunuz. O kitapların orijinalinden bizim bir şüphemiz yoktur. Allah Azze ve Celle bu şekilde kafirlerin şüphe içinde olduklarını ve müminlerin kendi kitaplarından emin olan Müslümanların onlara benzemediklerini ve dolayısıyla onları da böyle haklı veya mazeretli görmemeleri gerektiğini anlatmış olmaktadır. Mevzu devam etmektedir. Ben burada bırakmak istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi müminlerin arasında tefrika çıkarmak isteyenlere fırsat verme. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.